Ayrım 21.
Konya'dan İstanbul'a dönen General Milne, Mustafa Kemal'in görevleri ne olduğunu sorar. Geri çağrılmasını ister. Amiral Galtap da aynı istektedir. General Milne, Erzurum'daki kol ordunun silah teslimi yapmadığından da şikayetçiydi. Haziran'ın ilk haftasında Harbiye Nazırı önemli meseleler görüşmek üzere İstanbul'a gelmesini yazdı. 18 Haziran'da Nazır bir telgraf daha gönderir. İngilizler o bölgedeki çalışmalarınızı iyi bulmadıklarından İstanbul'a çağrılmanızı istemişlerdir. 21 Haziran'da Kazım Karabekir Paşa'yı onun yerine müfettişliğe atamak isterlerse de o bunu doğru bulmaz ve Mustafa Kemal Paşa'nın değiştirilmesi yerinde olmadığı cevabını verir. Sadrazama vekil olarak kabineye başkanlık eden Hürriyet ve İtilafçı Mustafa Sabri Hoca, çağrılıp gelmediği ve halkı kışkırttığı için hemen azledilmesine karar verildiğini söyler. Bu arada hükümet milli kurtuluş için yer yer kuruluşların telgraflarının alınmaması için postanelere emir verir. Mustafa Kemal de bu emir milletin sesini boğmaktır, hemen geri alınız der. Anadolu ve İstanbul arasında çatışma başlamıştır. Artık toparlanmak sırasıydı. Bütün dağınık ve kendi başlarına buyruk kuruluşları bir araya toplamalı, her toplanışa bir milli hareket karakteri vermeli, Mustafa Kemal de onun lideri olmalıydı. Mustafa Kemal adım adım, yokluya kolluya bu isteğini 2-3 ay içinde gerçekleştirmiştir. Bu 2-3 ay içinde o, bir hayli bakımdan büyük bir yalnızlık içinde ve içini açmadan ve dökmeden, gelecekte birçoklarıyla asla birlik olamayacağı kimselerle çalışmak zorundaydı. 1907 ve sonrasında Selanik'te Yonyo açık sözcüsü ve isyancısı bütün güdüm cihazlarını eli altına alıncaya kadar bir sabır heykeli gibi katlanıcı, uzlaşıcı ve yer yer tavizci ama hiç şaşmaksızın amacına doğru yürüyecekti. Profesör Pitar'ın eşi, romancı ve tarih yazarı Noel Ruaye bir gün Atatürk'e bütün isteklerine ulaşma başarısının sırrını sormuştu. Durur durur dinlerim dedi. Sonra tekrarladı. Durur durur dinlerim. Ve sustu. Sakarya zaferi tacını giyinceye kadar durup durup dinleyecekti. Ben herhangi bir işe giriştiğim zaman karşımdakinin ne yapabileceğini ve en kötü ihtimalleri düşünürüm. Ona göre tedbirlerimi alarak hareket ederim. İç dünyası hiç dışarı sızmamalıydı. 6 Haziran'da 20. Kol Ordu Komutanı, eski arkadaşı Fuat Paşa, Ankara'dan kendisine bir telgraf çekti. Rauf Bey'in, Orbay, geldiğini haber verdikten sonra Osmancık veya İskilip'te buluşalım diyordu. Mustafa Kemal kendilerini havzaya çağırdı. Geldiğinden beri buranın ileri gelenlerini milli savunmaya hazırlamaktaydı. Hiçbir zaman umut kesmeyeceğiz. Çalışacağız, memleketi kurtaracağız diyordu. Diyarbakır bölgesindeki birliklerimizden alınarak Samsun'a götürülen binlerce tüfek mekanizmasına havzada el koymuş, askeri depodaki silahları da evlere taşıtmıştı. Merzifon'da önemlice bir İngiliz birliği bulunduğundan havzada kalması da pek tekin değildi. Karargahını Amasya'ya götürmeye ve arkadaşlarıyla toplantıyı burada yapmaya karar verdi. 13 Haziran'da havzadan ayrılırken son bir konuşma yaptı. Bugün bir millet adamıyım, bir üniformalı değilim demişti. Askerlikten çekileceğini anlamakta fakat halk yığınlarının paşa üniformasına ve padişah yaverliği sırmalı kordonuna ne kadar önem verdiğini de bildiğinden, liderliğe doğru yükselişinde mümkün olduğu kadar uzun müddet bu rütbe ve sıfat otoritesini bırakmamak kararındaydı. Amasya toplantısının ve bu toplantıda alınan kararların milli kurtuluş tarihinde büyük önemi vardır. Arkadaşlarıyla konuşma saatlerce sürdü. 21-22 Haziran gecesi yaverine şu esasları not ettirmişti. 1. Vatan bütünlüğü, millet bağımsızlığı korunacaktır. 2. İstanbul hükümeti bu görevini yapamadığı için milletimiz yokmuş yerine konulmaktadır. 3. Millet bağımsızlığını kendi kendine kurtaracaktır. 4. Milletin sesini dünyaya duyurmak için hiçbir baskı altında olmayan bir milli heyet kurulmalıdır. 5. Sivas'ta en çabuk zamanda bir milli kongre toplanmalıdır. 6. Her vilayetten 3 delege seçilerek yola çıkarılmalıdır. 7. Delegelerin seçimi ve yolculukları gizli tutulmalıdır. 8. Şark vilayetleri adına 10 Temmuz'da Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. O tarihe kadar öteki vilayetler delegeleri de Sivas'a ulaşabilmişlerse, Erzurum Kongresi'nin azaları da Sivas Umumi Toplantısı'na girmek üzere hareket edeceklerdir. Konya'daki kuvvetlerin başında bulunan Mersinli Cemal Paşa bu karara hemen katılmıştır. Ankara'daki kol ordunun komutanı kararı hazırlayanlar arasında. Yalnız Erzurum'daki kol ordu komutanı Kazım Karabekir var. O daha önce Erzurum Kongresi'nin toplanmasında direndiği için üç arkadaş da bunu kabul etmişlerdir. Bundan sonra Amasya kararları her tarafta asker sivil makamlara bildirilmiştir. Mustafa Kemal İstanbul'da çalışanlarla Anadolu'daki valilere ayrıca bildiriler yollamış, vatanın parçalanma tehlikesi karşısında milli savunma hareketlerinin hızla devam ettiğini, yalnız miting gibi gösterilerle hiçbir zaman kurtuluşa varılamayacağını, bu kurtuluş sağlanıncaya kadar kendisinin Anadolu'dan ve milletten ayrılmayacağını yazmış ve sonuna kadar bir millet ferdi gibi çalışacağına mukaddesatı adına söz vermiştir. Amasya Antlaşması'nın hiç açıklanmayan bir gizli maddesi vardır. Bu maddeye göre Mustafa Kemal, Kazım Karabekir, Fuat Paşalarla Rauf Bey bir milli hükümetin ilk kadrosu olarak tespit edilmiştir. Erzurum'a doğru. Mustafa Kemal 23 Haziran'da Tokat-Sivas yoluyla Erzurum'a hareket etti. İstanbul onu geri almakta direniyordu. Mustafa Kemal'i hiçbir sıfatla tanımamak için her yana emirler verilmiştir. Azlettiler, aldırış etmedi. Üstündeki resmi sıfatı milli kongrelerde liderlik otoritesini alıncaya kadar kendi üstünde tutmaya çalışacaktı. Zaafa düşenlere de durmadan umut ve yürek bekliği vermek lazımdı. İstanbul'da Kuvayi Milliye öncülüğü yapanlar bile Urfa, Maraş ve Antep'i alan Fransızlara hoş görünmesini öğüt veriyorlardı. Mustafa Kemal, Fransızları hoş tutmakla ne kazanacağımızı akıl erdiremiyorum. Garp zihniyeti, dal kavukluk ve riyakarlık, hele zulüm görmüş bir milletten gelirse, o milletin yaşamak hakkı olmadığına hükmeder. Tersine, haksızlık ve zulme karşı avazımız çıktığı kadar haykırmalıyız. Avrupa'ya yaşamaya hakkımız olduğunu anlatmalıyız. Sizler de bu yolda yürüyünüz diye cevap veriyordu. Refet Bele komutanlığını İstanbul'da İngiliz gemisiyle yerine gönderilmiş olana teslim ediyordu. Mustafa Kemal onunla hayli tartıştı. Refet, Almanya'ya karşı bizim de ihtiyatlı davranmamızı gerektirmez mi? Kararsız ve programsız hareketlerle maksada hıyanet ederiz diyordu. Yolda bir de Ali Galip hikayesi vardı. İstanbul onu Mustafa Kemal'i yakalamak için yollamıştır. Fesatçı ve fırsatçı olduğu kadar korkak bir adam. Mustafa Kemal onu bile elde etmek için sabaha kadar dil döker. Bu yüzden uyumaz. Yanındakiler de uykusuzdur. Sabah bayram topları atılırken Sivas'tan yola çıkarlar. Geceyi Refahiye'de geçiren Mustafa Kemal, ertesi gün uzun bir yürüyüşle Erzurum'a varmak ister. Yol bozuk. Yanlarına aldıkları yemekten, üstelik ondan başka herkes hasta. Çardak Boğazı'ndan Fırat'ın yanından geçen şosa üzerine yamaçtan düşen 1 metre kutrunda kaya yolu tıkamıştır. Arabanın geçmesine imkan yoktu. Yanlarına bir kazma almışlardı. İki kişi zorla bir geçit açabildiler. Mustafa Kemal eski açık bir arabadaydı. Durmadan bozulur, şoför tamir etmek için uğraşıp durur ve yorgun argın arabayı sürerdi. Bu yüzden Erzurum'a varılamayacağı anlaşıldığından Erzincan'ı tutmak istediler. Karanlık bastı. Çardak boğazından bir türlü çıkamamışlardı. Haziran olduğu halde çevrede kar vardı. Gece ilerleyince yolu da kaybettiler. Seller şosayı berbat etmişti. Arkadaki iki otomobil de yetişememişti. Geceyi olduğumuz yerde geçirelim dedi. Arabadaki battaniyeyi toprağa serdiler. Bu arkadaşının yatağıydı. Kendisi açık otomobilin içinde uyumaya çalıştı. Gün aydınlığında yeniden yola düzüldüler. Kazım Karabekir ve yanındakiler Mustafa Kemal ve arkadaşlarını karşılamak üzere Ilıca'ya kadar gelmişlerdi. Söğüt ağaçları altında konuklara yorgunluk kahvesi ikram edilmişti. 8-10 kişi kahve içerek konuşuyorlardı. Mustafa Kemal'in gözü Ilıca başındaki sırtlara ilişti. Sıcak yaz güneşi batmak üzereydi. Tam yolun geçtiği yerde arkasını güneş aldığı için kaya renkli ve parıltılı, heykel gibi bir hayal. Gölge ve ışık oyunu yanındakilere gösterdi. Ufuk üzerinde yeni insan ve kağnı siluetleri. Aşağı doğru inen kervan yavaş yavaş Söğütlü'ye kadar geldi. Başlarındaki adam oturanların önemli kimseler olduğunu sezinerek elini göğsüne götürüp selam verdi. Mustafa Kemal hatırını sordu. ''Aa böyle nereden geliyorsun?'' ''Rus gelirken muhacir olmuştum, Çukurova'daydım. Şimdi köyüme dönüyorum.'' ''Zaman kötü, güvenlik yok. Böyleyken kışa doğru buralara neden geldiğini sorar. Yoksa oralarda geçinemedin mi?'' ''Hayır paşa, Çukurova cennet gibi bir yer. Bize tarla da verdiler, rahattık. Yalnız son günlerde bizim Erzurum'a Ermenilere vereceklermiş sözü çıktı. Geldim ki göreyim kimin malını kime verecekler.'' Mustafa Kemal yanındakilere ''Bu milletle neler yapılmaz?'' dedi. Erzurum'a geldikleri vakit Kazım Karabekir Paşa, Refet Bey'den gelen bir telgrafı Mustafa Kemal Paşa'ya verdi. Bu telgrafta İstanbul'un Mustafa Kemal hakkındaki kararları bildirilmekteydi. Kararlardan biri de Mustafa Kemal imzalı hiçbir telgraf alınıp çekilmeyecekti. Refet Bey'e göre Mustafa Kemal askerlikten çekilmeli, Sivas'a da gelmeyerek Erzurum'da kalmalıydı. Mustafa Kemal ne yapmalıyız dedi. Karabekir üzülecek bir şey yok paşam. Üniformanızı çıkarsanız da mukaddesatım üzerine söz veriyorum ki size üstüm olduğunuz zamandan daha bağlı kalacağım dedi. Mustafa Kemal Milli Hareket'in başı tanınacak ve orduya böyle tanıtılacaktı. İstanbul'dan Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa kendisine Mustafa Kemal yerine ordu müfettişliğini teklif ettiği vakit ben Erzurum'dan ayrılamam, Mustafa Kemal'in de çekilmesi doğru olmaz yolundaki cevabını da gösterdi. Henüz bir halk temsilcileri toplantısı olmamıştı. Mustafa Kemal askerlikten çekilince bizim şartlarımıza göre hiçbir otoritesi kalmayacaktı. Onun için kendine eşraf ve halk yığınları üzerinde nüfuz sağlayan padişah yaveri kordonlu üniformasını mümkün olduğu kadar uzun müddet üstünde tutmak faydalı olacaktı. Halk devlete itibar ede gelmiştir. Fakat askerlikten de kovulmak üzereydi. İster istemez istifa etti. Kovulma haberi de ondan sonra geldi. Burada pek dramatik bir sahneyi anlatmak isterim. Mustafa Kemal Rauf Orbay ile otururken müfettişlik kurmay başkanı Kazım Bey Dirik ki bütün haberleşmelerde katiplik etmekteydi ve ölünceye kadar Mustafa Kemal ile birlikte kalacağına yemin edenlerdendi. Yanlarına geldi, askerce bir selam verdi. Artık görevime devam etmekliğim imkanı yok. İzin verirseniz Kazım Karabekir Paşa'dan vazife isteyeceğim. Dosyaları kime teslim etmemi emredersiniz dedi. Mustafa Kemal ve Rauf Orbay vurulmuşa döndüler. Mustafa Kemal hüzün dolu gözleriyle Kazım Bey'e bakarak ''Ya öyle mi efendim? Peki dosyaları Hüsrev Bey'e verirsiniz.'' Kazım Bey çalımlı çalımlı çıktı gitti. Kazım Bey Mustafa Kemal'in ta Rumeli'den tanıdığıydı. Sonra onu affetmiş ve Cumhuriyet devrinde kendisine İzmir Valiliği ve Trakya Umum Müfettişliği gibi görevler vermişti. Mustafa Kemal Rauf Orbay'a döndü. ''Gördün mü?'' dedi. ''Rütbe ve üniformanın ehemmiyeti yok muymuş?'' Biraz sonra Kara Bekir Paşa'nın geldiğini haber verdiler. Mustafa Kemal'in içinden üzüntülü bir şüphe geçti. Kazım Kara Bekir, "Kumandamda bulunan subay ve erlerin saygılarını sunmaya geldim. Siz bundan sonra da kumandanımızsınız," dedi. Mustafa Kemal Kara Bekir'i kucakladı. Kazım Dirik, Kuvayi Milliye günlerinde de güç duruma düştüğü vakit Mustafa Kemal tarafından tutulduğuna göre yukarıdaki ayrılış ikisi arasında Rauf Bey'den de habersiz hazırlanmışa benzer. Çünkü Mustafa Kemal, Kazım Karabekir'e karşı ihtiyatlı davranmalıydı. Kuvayi Milliye ve Cumhuriyet tarihinde Karabekir'in bir hayli adı geçecektir. Onun şimdiden kısa bir portresini çizmek isterim. Karabekir, karakterli, ahlaklı, yurtsever, fakat kültürsüz ve kafaca pek orta bir adamdı. Eskiden tiyatro Osmanlıca'ya ibret sözüyle çevrilmiştir. Opereti şarkılı ibrete çevirerek pek gülünç bir eser yazmış, Erzurum'da okul çocuklarını oynatıp durmuştur. Şarkılı ibretin hem güfteci hem bestecisiydi. Mustafa Kemal'in uzak görüşlü politikacılığı ve hele Batı medeniyetçiliği yolundaki devrim anlayışıyla hiçbir ilgisi yoktu. Askerlikleri arasındaki sanat ıraklığı da söz götürmez. Birinci Dünya Savaşı'nda ve daha sonra Mustafa Kemal'in gölgesinde kalmış olanlardandı. Fakat Bolşevik ihtilali olup da Çar ordusu çöktükten sonra Erzincan, Erzurum ve Kars'ı almak fırsatı ona düşerek doğuda iyice tanınmış general de olmuştu. Kendine olduğundan pek çok üstünde değer veren ruh hastalarındandı. En küçük eşyasının müzelik olduğuna inanırdı. Eğitim ve ekonomi işlerini en iyi kendi yola koyacağını sanırdı. En çok sevdiği kelime bendi. Rüya adlı bir şiiri 1950'de yayınlanmıştır. Bu şiirde Abdülhamid'in ruhu ona der ki, "Beni ve saltanatı devirenler arasında sen de vardın. Hele sonuncusunda hem de mebus hem kumandandın. İstiklal Harbi'ni sen kurdun ve başı da sen buldun." Mondros mütarekesinden sonra büyük tehlikelerden biri doğuda Ermenistan kurulmasıydı. Bütün dünya halk efkarı harp sırasındaki katliam ve tehcir haberlerinin etkisi altında Ermeniciydi. İstanbul'a gelen haberlerde vilayat-ı sitte altı vilayet denen Erzurum, Van, Bitlis, Harput, Diyarbakır, Sivas illerinin yeni Ermenistan olacağı bildirilmekte ve Ermeni liderlerinin Kilikya'ya kadar sarkmak peşinde oldukları bilinmekteydi. Doğu'yu nasıl kurtarmalıydı? Önce İstanbul'da Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuku Milliye adında ve sadece bu vilayetlerin Türk olduğunu yayınlarla anlatmak, Barış Konferansı'na başvurup anlatmak üzere bir dernek kurulmuştur ki sonradan Erzurum'da adı Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne çevrilmiştir. Kazım Karabekir o çevredeki tanınmışlığından da faydalanacağını, tehlike baş gösterdiği vakit bir hareket yapılabilmek ihtimali varsa önderlik etmeyi düşünerek Erzurum'daki kuvvetin başına gitmek istemiştir. Kendisinin Ali Fuat Cebesoy ve Rauf Orbay'ın hatıralarında anlattıklarına göre 1918 Kasım'ında Karabekir Zeyrek'te İsmet Bey'le İnönü görüşür. İsmet Bey Osmanlı Harbiye Nazırlığı'nın o vakit belli başlı şahsiyetleri arasındaydı. Karabekir eski arkadaşına "Beni Erzurum'a tayin ettirmeye çalışınız," der. "Ben orada milleti aydınlatırım. Bir anarşi olursa doğuda bir Türk idaresi kurarız. Orayı tehlikeden kurtardıktan sonra batı için çalışırız," demişti. İsmet Bey, "Tehlike büyük. Söylediğini yapmak imkansız. İkimiz de askerlikten çekilerek bir köyde çiftçilik yapalım," cevabını verir. Fevzi Paşa, Çakmak, ki o vakit Genelkurmay Başkanıydı, gider doğuya gideceğini söyler. Fevzi Paşa, "Gitme. Seni tasfiye edeceklerine de şüphe etme, küçük düşer dönersin," der. Doğu'da milli bir hareket çekirdeği kurulmakla tasfiye edilmenin ne ilişiği olduğunu sorması üzerine de Fevzi Paşa kendisine bu yüzden divanı harbe verileceğini söyler. Kazım Karabekir'in bütün düşündüğü ne yapılabilirse ancak Doğu'da yapılabileceğiydi. Türlü kuruluşları orada birleştirmeli, hazırlanmalı, olayların gelişmesini beklemeliydi. Ülkenin öteki bölgeleri milli hareket için elverişli değildi. İstanbul'da ise devleti teslim almış olanların istediklerini uygulamaktan başka bir harekete girişilemezdi. Mustafa Kemal Anadolu'ya giden Ali Fuat, Cebesoy gibi onunla da görüştü. Mustafa Kemal'e göre de Anadolu'da hazırlanmak, fırsat gözetmek, eğer barış şartları ağır olursa girişilecek milli hareketin şartlarını sağlamak lazımdı. Ama o memleketi doğu ve batı diye ikiye ayırmayı doğru bulmuyordu. Vatan bir bütün olarak ele alınmalıydı ve kurtuluş için milletçe, yurt ölçüsünde tedbirler ve çareler aranıp bulunmalıydı. Karabekir daima kendi üstünde gördüğü Mustafa Kemal'e söz verdi ama komutan o, kuvvet ondaydı. Mustafa Kemal'in kendinden başka dayanağı olmadığı, Erzurum Kongresi'ne gelecek olanların da ancak kendisine bağlı kalacakları fikrine saplanmıştı. Mustafa Kemal ise askerlikten çekildikten sonra milletin başına geçmiş olmak durumunda ve davranışı da bu yoldaydı. Karabekir, ben şahısların milleti kurtaracaklarına ve kurtuluşun şahısları sivrilmekte olduğuna inanmam diyordu. Sebebi bir toplantıda milli harekete bir lider lazımdır. Hareketin başına Mustafa Kemal geçmeli, arkadaşlar ona yardımcı olmalıdır diye karar verilmiş olması ve bu fikir etrafında propaganda yapılmasıydı. Karabekir, liderliğe şahısçılık damgası vurduğu vakit düşündüğü Mustafa Kemal'i başa geçirmemek ve kendi açıkça meydanda görünmeksizin başta bulunmak olduğuna şüphe yoktu. Erzurum'a gelen delegelerden bazılarıyla Erzurumlulara verdiği bir çadır yemeğinde "Bu size birinci yemeğim, ikincisini inşallah İstanbul'da Yuşa Tepesi'nde yiyerek şükran namazını da Eyüp Camii'nde kılacağız" demişti. Bir İngiliz şairinin kadınlar için söylediği "Ne onlarla ne onlarsız" sözü hatırlardadır. Mustafa Kemal şimdi onlarsız yapamayacakları ile birlik olmak ama ileride onlarla yapamayacağını da düşünerek tedbirli olmak zorundaydı. Karabekir sözde hizmetinde bulunmak, gerçekte onun en küçük hareketini gözden kaçırmamak, sual sorarsa sır vermemek göreviyle başçavuş Ali'yi Mustafa Kemal'in emrine vermişti. Ali Çavuş dilediği vakit komutanı Karabekir'in yanına izinsiz girebilecekti. Ali Çavuş'tan Mustafa Kemal kuşkulanmış, onu elde etmiştir. Daha sonraları Kazım Karabekir'de Deli Halit denen tümen komutanı Halit Paşa'nın Mustafa Kemal Erzurum'dan ayrıldığı zaman onunla şifreyle haberleştiğini öğrenip onun emri üzere hareket edeceği hakkında bir de telgrafını yakalamıştı. Halit Paşa gerektiğinde Kazım Karabekir'le ilgisini keserek doğrudan doğruya Mustafa Kemal'i tanıyacağını yazıyordu. Karabekir bu kararın Mustafa Kemal Erzurum'dayken verilmiş olduğunu tespit etti. Pek atılgan ve pek gözlü Halit Paşa gerektiğinde kumandaya doğrudan doğruya el koyacaktı.